Ayrım 26.
Var olmak için kendinizi ne kadar yok ediyorsunuz, var olmak için çevrenizi ne kadar yok ediyorsunuz? Pazarda bir şey satın alabilmek için paramızı harcar gibi galiba var olmak için de kendimizi harcamamız gerekiyor. Bu dünyada var olabilmek için kendi varlığımızı ve çevremizi sürekli harcıyoruz. Örneğin maden, bakır, tunç devirlerinde madenleri eritebilmek için yüz binlerce ağaç yakılmıştır. Ancak unutmamak gerekir ki bu harcamalar sırasında eğer denge oluşturamazsak iflas edebiliriz veya çevremizi iflas ettirebiliriz. Var olabilmek için kendimizi bir miktar yok etmemiz gerekiyor. Hayatta başarılı olabilmek, yarına kalmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Çok çalışırsanız az uyursunuz, ömrünüz kısalır. Çok uyursanız ömrünüz uzar ama yeterince başarılı olamazsınız. Uzun ömrünüz fazla işe yaramaz. Güzel bir söz var şöyle: İnsanlar gençliklerinde para kazanmak için sağlıklarını harcıyorlar. Yaşlandıklarında ise sağlıklarını kazanmak için biriktirdikleri paraları harcıyorlar. Bu söz tercihlerimiz arasında denge oluşturmamanın yarattığı sıkıntıyı dile getiriyor. Gerçekten tercihler arasında denge oluşturmak zordur. Zordur ama imkansız değildir. Denge oluşturmak için yaratıcılık gereklidir. İnsan yaratıcı olabildiği oranda kendisi ve çevresini kollayarak gelişebilir, mutlu olabilir. Var olabilmek için dünyayı sürekli yok ediyoruz. Belki aynı şeyi dünyada bize yapıyor. Daha rahat yaşayabilmek için ormanları yok ediyoruz. Kıyıları doğal yaşamaya saklıyoruz. Verimli tarım toprakları üzerine şehirler, fabrikalar kuruyoruz. Kalıcı bir anıt yaparak yarına kalmak istesek, dağın bağrını deşip mermeri çıkarıyoruz. Dağı tahrip etmiş oluyoruz. Güzel görünmek isteyenlerimiz hayvanları öldürüp postlarını giyiyorlar. Kısacası bugün daha iyi yaşayabilmek için dünyayı yaşanmaz hale getiriyoruz. Bir yandan iyi yaşarken bir yandan da dünyayı torunlarımıza saklayabilmek için denge kurmalıyız. Yaratıcı olmalıyız, doğayla uzlaşmalıyız. Örneğin hayvanların postlarını giymek yerine suni kürk giyiniz. Böylece hayatını kurtardığınız bir hayvanı tanımasanız bile kendinize kardeş ilan edebilirsiniz. O zaman siz şehirlerin monoton yaşamında dönüp dururken dağlarda özgür bir kardeşiniz yaşar. Şaka etmiyorum. Postunu ve canını almak yerine tanımadığınız bir hayvanı kendinize kardeş ilan edin. Hem onun ömrü uzar hem sizinki. Üstelik var olma düzeyiniz, kaliteniz yükselir. Kürk giyme zevkinden vazgeçmek için hayvanları kardeş ilan etmek, yüceltme. Yüceltme, sublimasyon. Yerinde kullanıldığında kişiyi rahatlatıcı ve geliştirici etkisi bulunan bir psikolojik savunma mekanizmasıdır. Yüceltme, saldırgan dürtülerin toplumun yararlanabileceği bir duruma, örneğin spor veya sanat etkinliklerine dönüştürülerek giderilmesi anlamına gelir. Savunma mekanizması kullanmak anlamına gelebilir. İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabımda kır çiçeklerini koparmadan bulundukları yerde yakınlarıma hediye ettiğimi, böylece onların vazolarda solup çöpe gitmek yerine dağlarda çoğaldıklarını söylemiştim. Aynı şey hayvanlar için de düşünülebilir. Bir süre önce küçük kızım bana, "Baba sen ağaçları seviyorsun ama bir yandan da kitap yazıyorsun. Bu çelişki," dedi. "Ne ilgisi var?" dedim. "Kitapların yeni baskı yaptıkça habire ağaç kesiliyor," diye cevap verdi. "Haklı. Kitaplarımla ağaçlarım arasında denge kurmalıyım. Yayın evimle birlikte geri dönüşümlü ve doğayı daha az tahrip edecek kağıtlar kullanmaya çalışmalıyız. Bir de şuna karar verdim. Yazdığım kitaplar için ne kadar ağaç kesildiğini hesaplatıp yerlerine ağaç dikeceğim." Sistem yayıncılıkta aynı şeyi bastığı tüm kitaplar için yapabilir. Sanırım temada bu konuda bize rehberlik eder. Eğer kendimizi var etmek için dünyayı yok etmekte aşırıya gidersek, Nasrettin Hoca'nın başına gelen şey bizim de başımıza gelebilir. Hani hoca eşeğinin yemini günden güne azaltarak, hayvancağızı az yiyerek, mümkünse hiç yemeden yaşamaya alıştırmak istemiş. Ama eşek ölmüş. Bunu gören hoca üzerine alınmamış ve olayı "tam yemeden yaşamaya alışacaktı ama ne yazık ki ömrü vefa etmedi," diyerek yorumlamış. Bu fıkradaki muhteşem sezgi bir gün bütün dünyanın kaderini söylüyor olabilir. Yeterince vermeden sadece almaya devam edersek doğayı ölmüş eşeğe döndürebiliriz. İnsan gelişmeci, yaratıcı, uzlaşmacı olabildiği oranda kendisini ve çevresini kollayarak var olma düzeyini yükseltebilir. Böylece evrenle kucaklaşması, uyumlaşması ve yarına kalması kolaylaşır. Dövüşme geliş. İnsanlığın en büyük ikilemi galiba dövüşmekle ilgili. Bir yanımız kavga etmek isterken, bir yanımız barıştan yana. Kavgacı yanımızı yaşamın çeşitli alanlarına bulaştırma eğilimimiz de var. Sanırım pek çok konuda değişmenin ve gelişmenin kavga ederek gerçekleşeceğine inanıyoruz. Örneğin milli eğitim seferberliği deriz. Veremle veya sıtmayla savaş deriz. Son zamanlarda trafik canavarına savaş açtık. Zaman zaman da insanın kendi nefsiyle mücadele etmesi gerektiğini, benliğini geliştirmek için adeta insanın kendi isteklerini bütünüyle yenmesi, kendini denetim altına alması gerektiğini düşünüyoruz. Mücadele ederek değiştirme fikrinin yerini uzlaşarak değiştirme fikrinin alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı alanlarda kavga mücadele başlattığımızda dengeleri bozabiliriz. Örneğin sıtmayı yok etmek için kimyasal maddelerle sivrisinekleri yok ettiğinizde ekolojik dengeyi bozabilirsiniz. Bu duruma rastlanmıştır. Bazı alanlarda özellikle kendi iç dünyamızda bir şeyleri zorla değiştirmek istediğimiz zaman ise dirençle karşılaşabiliriz. Bu direnç değişimi engeller. Bunun yerine uzlaşarak değişmek veya değiştirmek istediğimiz zaman böylesine bir direncin ortaya çıkma ihtimali azalacaktır. Örneğin diyelim ki kilo vermek için kendinizle mücadele ediyorsunuz. Muhtemelen içinizde bir kilo vermek isteyen yan vardır, bir de kilo vermek istemeyen yan vardır. Eğer kilo vermek isteyen yanınız, vermek istemeyen yanınıza karşı cephe alırsa, büyük bir ihtimalle kilo vermek istemeyen yanınız da karşı taarruza geçecektir. Kısacası içeride veya dışarıda bir kavga başlattığımızda çatışma ortaya çıkacaktır. Bana öyle geliyor ki Cumhuriyet aydını ciddi bir hata yaptı. Bu hatayı doğal ortamlarda veya gerçekleştirdiğimiz dramatizasyonlar sırasında gözledim. Aydın aydınlatılması gerektiğini düşündüğü köylü ile karşı karşıya gelince genelde onu eleştirir. Örneğin onun 8 çocuğu olduğunu öğrendiğinde kaşlarını kaldırarak bu sayıyı çok bulduğunu belirtir. Yani küçük çapta bir çatışmayı başlatmış ve böylece o köylü ile arasındaki iletişim kanalını kapatmış olur. Aydın bu tavrıyla empati kurmamakta, eleştirici ana baba rolüne bürünmektedir. Toplumu aydınlatmaya çalışan aydının cahile karşı değil, cehalete karşı olmasını beklerim. Ancak cehalete karşı olanlar, cehaletle kavgaya tutuşmamalıdırlar. Cehalete karşı olanlar, cehaleti yok etmeye değil, cahille ve cehaletle uzlaşarak gelişme sağlamaya çalışmalıdırlar. Uzlaşarak geliştirmek, çatışarak değiştirmekten daha etkilidir. Çünkü eğer siz cehalete savaş açarsanız, atış talimlerindeki gibi hedefi kaçırıp, okunuzu cahile atabilirsiniz, onu incitebilirsiniz, o da size karşı cephe alır. Bunun yerine cahille uyumlaşmaya çalışırsanız hem onu geliştirirsiniz hem de siz gelişirsiniz. Uzlaşmakta, uyumlaşmakta her zaman yarar vardır. Çünkü kimin cahil olduğu da her zaman tartışmaya açıktır. Sokrates okuma yazma bilmeyen köleye uygun sorular sorarak onun bir teoremi kendi kendine ispatlamasını sağlamış. Burada muhteşem bir uzlaşma vardır. Eğer Sokrates, sen bunu bilmiyorsun, gel sana öğreteyim mantığıyla hareket etseydi, birincisi o köleyi karşısına almış olurdu, ikincisi ise yalnızca ezberletmiş olurdu. Ezberlemek gerçek gelişme sayılmaz. Sokrates doğruyu köleye buldurarak onun gelişimine gerçek bir katkı sağlamıştır. Üstelik bunu yaparken onu adam yerine koymuştur. Bu noktada kitabın ikinci bölümündeki sloganı tekrarlamak istiyorum. Dövüşme geliş, ne dövün ne dövüş, huzurlu ol geliş. İnsan geçmişine esef etmemeli. Geçmiş için veya mevcut şartlar için dövünmemeli. Kendisiyle barışık olmalı. Kendisini ve çevresini sürekli geliştirmeye çalışmalıdır. Böylece yaşamda bir üst satıra çıkabilir, çevresini de çıkarabilir. Özetle kendi içimizde veya dışarıda sorunlar karşısında mücadele etmek yerine yaratıcı alternatifler bulmak ve böylece gelişerek uzlaşmak, üst düzeyde yeni dengeler oluşturmak pek çok durumda mümkündür. İnsanın kendisini geliştirme uğraşına mücadele veya kendini geliştirme savaşı adını verebiliriz. Kendimi geliştirmek için bir savaşım içinde bulunduğumu, bir savaşçı olduğumu düşünebilirim. Ancak bu şüphesiz ki mecazi bir ifadedir. Dövüşmek anlamına gelmemektedir. Hayat boyu insanın kendisini geliştirmeye, kendini aşmaya çabalaması kutsal bir savaşım olsa gerek. Yarına kalmak. Bir insanın yarına kalması demek, yaşamını sürdürebilmesi, bunun da ötesinde hem kendi vücudundaki hem de kardeş vücutlardaki genleri ve yaşarken kullandığı, oluşturduğu kültür ürünlerini geleceğe taşıyabilmesi demektir. Günlük yaşamda görünürdeki tüm davranışlarımızın arkasında yarına kalma isteğimizin bulunduğunu düşünüyorum. Yemek yerken, para kazanırken, fotoğraf çektirirken ya da kavga ederken ilk bakışta görülmeyen bir amacımız var. Bu da yarına kalmak, komşunun döktüğü yaş betonun üzerine adını yazan çocuk, galiba yıllar sonraya bir mesaj bırakmak. Ben vardım, yaşadım demek istiyor. İnsan imaretler kurarak, baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş diyerek yarınlarda anılmak, adeta benlik bilincini öldükten sonra da yaşatmak istiyor. Eskiden ağaçların veya tarihi eserlerin üzerlerine kazınmış adlar gördüğümde, bunun yalnızca değer bilmezlik ve saldırganlık olduğunu düşünürdüm. Özellikle bazı imzalar öfke ve üzüntü uyandırırdı. Örneğin Polatlı'da Midas'ın mezarındaki o eşsiz tomruklara, Selçuklu'dan kalan kümbetlerin duvarlarına ya da Ayasofya'nın galerisine Erdal Recep diye kazılmış imzalar öfke ve üzüntü uyandırırdı. İnsanların imza merakı çok eski. Sanırım Ayasofya'da Vikinglerin bile imzası var. Fakat şimdi bu tür davranışların değer bilmezliğin ve saldırganlığın ötesinde bir anlamı daha olduğunu düşünüyorum. Yeterince eğitilmemiş kişiler böylesine imzalar atarak farkında olmadan yarına kalma dileklerini ifade ediyorlar. Eğer imza atmasalardı bir zamanlar Vikinglerin Konstantinopolis'e uğradıklarını nasıl bilebilirdik? İmzalarını kazıyan Erdalların asıl amaçları tahripkarlık değildir. Adlarının uzun süre orada yaşamasını istemektedirler. Eğer yalnızca tahrip etmek isteselerdi, çakıyla gelişigüzel kazırlardı. Tarihte pek çok tahripkarlık, vandalizm görülmüştür. Örneğin kentler yerle bir edilmiştir, duvar resimleri kazınmıştır. Çakıyla adını kazıyan, tahripkarlığın ötesinde bir şeyler yapmaktadır. Adı yarınlarda anılsın, cümle aleme şan olsun diye kazımaktadır. Bence bütün bu davranışlar yarına kalmanın bencilce bir yoludur. Gök kubbeye bırakılan hoş olmayan bir sedadır ama yine de bir sedadır. Tarihe baktığımızda amaçları birbirlerine son derece zıtmış gibi gözüken insanların temel amaçlarının yarına kalmak olduğunu, ancak üsluplarının, yöntemlerinin farklı olduğunu düşünebiliriz. Aldıkları kalelerdeki insanları kılıçtan geçirenler ile hastane, imaretler kuranlar arasında görünür amaçlar açısından zıtlık vardır. Ancak her iki grubun derindeki amaçları arasında benzerlik bulunduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, sosyobiyolojideki bencil gen anlayışına göre bütün genlerin, bu arada insanlardaki genlerin temel amacı kendilerini kopyalamak ve yarına kalmaktır. Yarına kalmaya çalışan genler, akraba genleri yaşatmaya, rakip genleri yok etmeye çalışırlar. Konuya bu yaklaşım açısından bakacak olursak, İnsanları kılıçtan geçirenlerin rakip genleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarını, imaret kuranların ise akraba genlerin yarına kalmasına yardımcı olduklarını söyleyebiliriz. Tarihte genlerin savaşı kralların savaşından önce gelir. Fakat sonuçta acıyı hep insanlar çekmiştir. Kralının, padişahının genini korumak uğruna nice insan kendini feda etmiştir. Arılar da böyledir. Kovanın selameti için düşmanı sokar, kendisi ölür. Böylece kardeş vücutlardaki akraba genlerin yarına kalmasına katkıda bulunmuş olur. Sosyobiyolojik yaklaşıma göre, ilk hücreden bu yana genler sürekli olarak kendilerini emniyette tutmaya, geleceklerini garantiye almaya çalıştılar. Hücrenin etrafını zar çevreledi, yetmedi. Hücre grupları, organlar, yüksek düzeyde hareket yeteneğine sahip canlılar ortaya çıktı, yetmedi. Canlılar gruplar oluşturdular. Böylece genler biraz daha garantide oldular ama yetmedi. İnsanlar, klanlar, kentler oluşturdular. Bunların etrafını korunmak için çitlerle, surlarla çevirdiler. Her adımda genlerin yarına kalma ihtimalleri arttı. Gelecekte insanın bilinci makineyle, bilgisayarla birleşecek ve muhtemelen genler daha da emniyette olacak. İnsanların çağlar boyunca sergiledikleri davranışlara baktığımızda, yaptıklarının büyük ölçüde bu sürece hizmet etmek olduğunu sezinleyebiliriz. Yalom, ölüm, özgürlük, yalıtım ve anlamsızlık olmak üzere dört temel endişe bulunduğunu, bunların varoluş anksiyetesine yol açtığını, bu anksiyete ile başa çıkabilmek için savunma mekanizmaları kullandığımızı belirtiyor. Söz konusu dört temel endişenin ortak paydasının yarına kalma endişesi olduğunu düşünüyorum. Temel endişeler yarına kalma şemsiyesi altında toplanınca aslında çok da yeni bir şey söylenmiş olmuyor. Ancak önerdiğim yarına kalma kavramı varoluşçu görüşe genetiğin ve sosyometrinin bakış açısını katma anlamı taşıyor. Yalom insanların ölümü fark ettiklerini, bu durumun ise açık veya örtük şekilde davranışlarını etkilediğini belirtiyor. İnsanın yaşam boyu yaptıkları, ölüme karşı bir tür savunma veya bazı varoluşçulara göre sonuçsuz bir meydan okuma olabilir. Fakat tarih boyunca insanın yaptıklarının yalnızca bir bireysel ölümden kurtulma çabası olmadığını, insanın bu çabaya artı olarak ölümden sonra genlerin ve kültürlerin devamını sağlamak için de çok uğraştığını düşünüyorum. Aksi halde insanlar savaşmaya ve ölmeye bu kadar eğilimli olmazlardı. İdealleri uğruna ölümü göze alan insanlar bir miktar bireysel ölüm endişesi taşıyor olabilirler ama asıl ideallerinin yarına kalmasını istedikleri için ölümü göze alıyor gözüküyorlar. Galiba idealleri ve genleri yarına bırakmak insanlara ölümsüzlük için ideal bir yol olarak gözüküyor. Böyle düşününce varoluşçu söylem ile genetik bakış açısı arasındaki uzlaşmazlık, ilişkisizlik ortadan kalkıyor. Ben varoluşçu yaklaşımda özellikle Yalom'un kitabında çok etkileyici biçimde ifade edilen, ölümü fark eden ve bununla başa çıkmaya çalışan insan ile gençlerinin emrinde olan insanı bağdaştırmak istiyorum. İnsan ne tamamen özgürdür ne de tamamen genlerine tutsaktır. Bir hayvan genlerine tutsak olabilir ama insan genlerine tutsak olmak zorunda değildir. Genleri bir erkeğe bencilce cinsel ilişkilerde bulunmasını, çok çocuk edinmesini ve bunlarla ilgilenmemesini ya da doğayı tahrif etmesini söylüyor olabilir. İnsan varoluş becerisine sahip olduğu için tamamen genlerine uymak zorunda değildir. Bir baba her limanda bir sevgili, her şehirde bir çocuk bırakmak zorunda değildir. İnsan kendi varlığına katkıda bulunabilen tek canlıdır. Seçme özgürlüğünü kullanarak, genlerinden aldığı mesajların kısmen dışına çıkarak, sahip olduğu değerler doğrultusunda yaşamını şekillendirebilir. İnsanın ölümle baş edebilmek için mi yoksa yarına kalabilmek için mi çabaladığına karar vermek zor. Her ikisi için de kanıtlar toplanabilir. Muhtemelen gerçek her ikisinin birden doğru olduğudur. Ancak burada yarına kalmaktan yana bir görüş ileri sürerek konuyu bitirmek istiyorum. Etkileşim gruplarında üyeler kendilerinde bulunan olumsuz özelliklere, sorunlara başkalarının da sahip olduğunu görünce rahatlarlar. Buna olayın evrenselliğini görmek deriz. Fakat insanlar eğer ki özel bir varlık oldukları duygusunu uyandıran olumlu bir özelliğe sahiplerse, gruptaki diğer üyelerin de aynı özelliğe sahip olduklarını gördükleri zaman rahatlamazlar. Çelişkili gibi gözüken bu durumu çeşitli yaklaşımlarla açıklayabiliriz. Örneğin ben özelim, inancının ölüm korkusuna karşı iyi geldiğini, insanların bu yüzden böyle davrandıklarını ileri sürebiliriz. Ancak ben çelişkili gözüken bu durumu şöyle açıklama yanlısıyım. Sahip olduğumuz olumlu özellikler yarına kalma ihtimalimizi artırır. Bu özelliklere sahip başka insanlar gördüğümüzde rakiplerimiz ortaya çıkıyor demektir. Genlerimiz bu durumdan hoşlanmaz, biz de hoşlanmayız. Sahip olduğumuz olumsuz özellikleri başkalarında da görürsek rekabet şansımız artar, yarına kalma ihtimalimiz yükselir, genlerimiz memnun olur, biz de memnun oluruz. Kısacası sıkıntılarımızın evrenselliğini görmek bizi rahatlatır. Güçlü yanlarımızın evrenselliğini görmek en azından her zaman bizi rahatlatmaz. Bu tavrımızın nedeni genlerimizden kaynaklanan yarına kalma isteğidir. Yarına kalabilmek için 4A formülü. Yarına kalmak isteyen insanın elinizdeki kitabı özetleyen 4 şeye ihtiyacı bulunduğunu düşünüyorum. 1. Abı hayatı aramak, 2. Akılcı olmak, 3. Arge'li olmak, 4. Ahlaklı olmak. Yukarıdaki formülde anlatılmak istenen şu. 1. İnsan abı hayatı, bengi suyu, aramalıdır. Abı hayat ölümsüzlük suyu demektir. Bu kavram insanın yarına kalma isteğini sembolize eder. Gerçek anlamda ölümsüz olmanız mümkün değildir. Belki âb-ı hayatı bulmak mümkün değildir. Önemli olan âb-ı hayatı aramaktır. Âb-ı hayatı aramak demek, sıra üstü yaşamak, varoluş düzeyini yükseltmeye çalışmak demektir. 2. Akılcılık, öğrenmek, gelişmek, geliştirmek, üretmek, kısacası medeniyette ilerlemek için gereklidir ve ayrıca ruh sağlığına sahip olmak için gereklidir. 3. Arge, araştırma, geliştirme demek. Kimi kuruluşlarda var. Yaratıcılık sergilemek, yeniyi üretmek, gelişmek isteyen her kurumda, hatta kişilerde birer arge bulunmalıdır. 4. Ahlaklı, erdemli olmak. Yarına kalabilmek için gerekli bir başka öğe. Burada ahlak kavramıyla kastettiğim, insanın kendisi de dahil olmak üzere bütün bir evreni, alemi kucaklamasıdır. Bir insan evreni ne oranda kucaklayabilirse o oranda ahlaklıdır. 4A. Formülüne uygun yaşayan bir insanın mutlu ve yararlı olması kolaylaşır. Âb-ı hayatı arayan, akılcı, argeli ve ahlaklı olan, diğer bir ifadeyle var olan, gelişen, uzlaşan, kendisi de dahil olmak üzere evreni kucaklayan, çevresiyle uyumlaşan insanın yarına kalma ihtimali artar. Var olan, gelişen, uzlaşan insan coşkuyla yaşar, kabına sığmadan yaşar, bir ömür içinde artarak yaşar. Sizlere artırımlı ömürler diliyorum. Bitirirken, kitabın geneli 19 Mart 2000'de bitti. Şimdi 30 Mart Bandırma'dayım. Biraz sonra öğretmenlere konferansım var. Şu an içimde derinlerde hafif bir üzüntü hissediyorum. Sanırım bitirme bölümünü yazdığım için. Bir kitabın bitmesi hayatımızın da bir gün biteceğini hatırlatıyor. Belki de Yalom tamamen haklı. Aklıma adını unuttuğum bir tiyatro geldi. Ah şu akşam saatleri Sultanlar Güneş'in grubunu seyretmemeli diye başlıyordu. Aslında Güneş'in grubu yalnızca sultanlara değil, herkese, yaşamın ve her şeyin bir sonu olduğunu hatırlatıyor olabilir. Kim bilir, kimimizin akşam saatlerinde hüzünlenmesi belki de bu yüzdendir. Şu an kitabımın grubunu seyrettiğim düşüncesi doğdu içimde. Güneş'in grubunu da çok seyrettim. Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçısını henüz okumadım. Okumayı geciktirmemin sebebini kendisine de söyledim. Sanırım ikimiz de son kitaplarımızda her zamanki gibi benzeri dünya görüşlerini sergiliyoruz. Dilerim bir gün birlikte de bir kitap yazarız. Doğan Cüceloğlu'nun yaşamımda önemli yeri var. Varoluşumun temel taşlarından birisidir o. Öğrencilik yıllarımda kişiliğinden ve bilgisinden çok etkilenmiştim. Savaşçıyı henüz okumadım ama okuyan öğrencilerimden öğrendiğime göre benim yönettiğim bir psikodrama oturumunda çocukluğuna ilişkin bitmemiş bir işi, ukdeyi bitirdiğini yazmış. O oturum yaşantımın muhteşem anlarındandır. Öğrencilik yıllarımda Doğan Cüceloğlu benim için bir hero, efsane kahramanı idi. Bir psikodrama yönetip bu heronun çocukluğuna ilişkin bir bitmemiş işi bitirmesine katkıda bulunmak anlatılması zor duygular uyandırmıştır bende. Bir kitaba ilavelerde bulunmanın sonu yok. Kitabı 19 Mart'ta noktalamaya karar verdim. Ancak gelecekte konu üzerinde okudukça ve düşündükçe ve gelecek geri bildirimleri de dikkate aldıktan sonra yeni basımlarda değişiklikler yapabilirim. Şimdilik esenlikler diliyorum. Kitabın sonu 14 Aralık 2000.